أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعذنا الله وإياكم من النار الله عز وجل hepimizi cehennem ateşinden uzak eylesin değerli arkadaşlarım değerli kardeşlerim. Muhterem dinleyenlerim, inşallah sizlerle bu akşam paylaşmayı düşündüğüm ders konusu biraz önce de ifade edildiği gibi nikahın fazileti, yani evlilik hususu, onun fazileti, ona teşvik ve değerli arkadaşlarım, tabi yeri geldiğinde de çok evlilik ile alakalı değineceğimiz bir takım hususlar söz konusu olacaktır. Ben değerli arkadaşlarım, dersime başlamadan önce özellikle hasreten siz değerli arkadaşlarımdan bu konu ile alakalı bir şeyler anlatılırken hani genelde bu tür mevzulara karşı erkeklerin artık civataları mı gevşiyor diyelim, vidaları mı gevşiyor diyelim, hemen sohbet seyrinde garip garip ifadeler yazabiliyorlar, sorular falan sorabiliyorlar. Benim sizlerden istirhamım, mevzuyu güzelce dinleyin, yanınızda bir kaleminiz ve not defteriniz olsun, dersin akabinde inşallah sorularınızı tevcih edebilirsiniz. Yani anlatmak istediğim, ciddi bir şekilde bu mevzuyu dinlemeye çalışın. Dersim içerisinde gayri ciddi bir söz, hareket istemiyorum değerli arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, inşallah biraz önceki ifade ettiğimiz gibi sohbetimiz insan hayatında çok önemli bir yeri olan evlilik müessesesi ile alakalı bir sohbet olacaktır. Yani ona teşvikten bahsedeceğiz. Onun faziletinden bahsedeceğiz. Aleykümselam kardeşim. Ve nikah türlerinden bahsedip konuyla ilgili anlaşılması gereken şeyleri gücümüz nispetinde, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlarım, unutmayınız ki gücü yeten bir kimsenin evlenmesi onun üzerine vaciptir. Böyle bir başlık atıyoruz ve konuya giriş yapıyoruz. Yani İslam, değerli kardeşlerim, unutmayınız ki evlenmeye teşvik etmiştir. Ve onun faziletinden çokça bahsetmiştir. Evliliğe teşvik etmiştir. Onun faziletinden çokça bahsetmiştir. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhu şöyle anlatıyor. Diyor ki bizler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde evlenmek için hiçbir şeyi olmayan gençler idik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize Ey gençler topluluğu. Sizden evlenmeye gücü yeten kimseler evlensinler. Sizden evlenmeye gücü yeten kimseler aleykümselam evlensinler. Unutmayınız ki evlilik gözü haramdan sakındırır. Ferci en iyi şekilde korur. Eğer evliliğe gücünüz yetmez ise oruç tutunuz. Çünkü oruç bu anlamda mükemmel bir kalkandır diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi, artık daha birçok sıralayabileceğim sünenlerde zikrediliyor. Burada bizim altını çizeceğimiz yer kardeşlerim, ey gençler topluluğu. Ey gençler topluluğu, sizden evlenmeye gücü yetenler evlensinler. Çünkü evlilik gözü haramdan sakındırır. Şimdi evliliğe gücü yetenler evlensinler derken Evliliğe gücü yetmek ne demek kardeşler? Yani bir insanın evliliğe gücünün yetmesi ne anlama gelir? İlla maddi anlamda mıdır? İlla öyle bir şey mi? Yoksa bunun daha farklı anlaşılması gereken veya bu ifadenin şumuluna giren başka şeyler var mıdır? Elbette ki evliliğe gücü yetenler derken, yani iktidarı olanlar bunu da içerisine alır. Bu anlamda ihtiyacı olanlar, bu anlamda iktidarı olanlar evlensinler. Evlilik gözü haramdan sakındırır, ferci en iyi şekilde korur, yani avret mahallini zinadan uzak tutar. Evliliğe gücü yetmeyen insanlar ise oruç tutsunlar, çünkü bu mükemmel bir kalkandır diyor. Yine kardeşlerim, Enes İbni Malik'ten gelen başka bir hadis, üç kişi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden bazısının yanına geldiler. Ve ona, hadisi hatırlarsanız, ona peygamberimizin ibadetlerinden sordular. Yani peygamberimizin ibadetleri nasıldı? Annelerimizden bir tanesi de anlatıyor, Resulullah'ın ibadetlerinden bahsediyor. Onlar, o bir peygamberdir, onunla biz bir miyiz ki? Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile bizler bir miyiz ki? İçlerinden bir tanesi diyor ki, ben sabahlara kadar namaz kılacağım diyor. Bir tanesi diyor ki, ben her gün oruç tutacağım diyor. Bir tanesi de diyor ki, ben evlenmeyeceğim diyor. Yani kendimi davaya vereceğim. Kendimi bu meseleye, öğrenmeye, okumaya, ibadete vereceğim, evlenmeyeceğim diyor. Bu söz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına gelince bu kimseleri sesliyor. Hatırlarsanız hadisi şerifi, bu kimseleri sesliyor. Sizin konuşmalarınız benim kulağıma gelmedi mi zannediyorsunuz? Ben sizin Allah'tan en çok korkanınız değil miyim? Evet ya Resulallah. Peki ben sizin en muttaki olanınız, yani Allah'ın emirlerine sarılanınız, nehyettiği şeylerden uzak duranınız, Allah'tan en fazla korkanınız değil miyim? Evet ya Resulallah. Peki öyleyse ne oluyor? Yani sizde benim için bir örnek yok mu? Ben sabahlara kadar namaz mı kılıyorum? Namaz da kılıyorum, yatıp uyuyorum da. Ben her gün oruç mu tutuyorum? Oruç tuttuğum günler de vardı, vardır. İftar ettiğim günler de vardır. Ve ondan sonra ben evlenmeyeceğim ifadeleri kullanılmış. Görmüyor musunuz? Benim birçok hanımım var diyor. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir diyor. Unutmayınız, çevrenizdeki insanların sizin üzerinizde hakkı vardır. Çoluk çocuğunuzun sizin üzerinizde hakkı vardır. Nefsinizin sizin üzerinizde hakkı vardır. Şimdi burada bizim bu hadis-i şeriften konu ile ilgili, yani dersimizle alakalı kısım, evlenmeyeceği, ben evlenmeyeceğim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise ne yapıyor? Bak buna kızıyor. Ne demek ben evlenmeyeceğim? Ne demek ben evlenmeyeceğim? Sizde benim için güzel bir örnek yok mudur diyor. Bakın gördüğünüz gibi benim birçok hanımım vardır. Nasıl evlenmeyeceksiniz? Ve burada nefsinizin, unutmayınız ki, üzerinizde hakkı vardır diyor. Aleykümselam. Yani nefsin senin üzerinde bir hakkı vardır kardeşler. Nefsinizin üzerinizde hakkı vardır. Sen nefsini o anlamda teskin etme mecburiyetindesin. Zulmedemezsin nefsine. Bunlar kardeşlerim, ben evlenmeyeceğim, ben uzak duracağım, ben kendimi davaya vereceğim. Evlenmezsem daha güzel davayı yürütürüm, davaya hizmet ederim. Asla. Bu gibi sözler batıl sözlerdir. Bu gibi uygulamalar batıl uygulamalardır. Bunu genelde nurcularda görürüz. Asla kardeşler. Evlilik, biraz sonra da inşallah anlatılacağı gibi, evlilik insanın dinini yaşaması hususunda yarı yarıya kendisine ikram edilen bir şeydir. Biraz sonra inşallah anlatılacaktır. Değerli kardeşler, bildiğiniz gibi evlilik her ne kadar bütün insanların ihtiyaçları olan bir şey olmuş da olsa, bunların içerisinde özellikle maddi anlamda bu işe gücleri yetmeyen kimseler olabilir. Yani maddi anlamda bu işe güçleri yetmeyen kişiler olabilir. Bunlara etrafındaki insanların yardımcı olmaları gerekir. Bunlara etrafındaki insanların yardımcı olmaları gerekir. Aranızdaki bekarları evlendirin. dininden ve ahlakından memnun olduğunuz, dininden ve ahlakından razı olduğunuz gençleri evlendirin. Eğer bunu yapmazsanız o toplumda fitne fesat meydana gelir diyor. Fitne ve fesat meydana gelir. Karnınıza, çoluğunuza, çocuğunuza sulanacaklardır. Yani bu ihtiyacını gidermek için Müslüman da olsa ondan gayri İslami şeyler sudur edecektir. Unutmayınız bunu. Hasan'da Mehmet'te sudur etmez, Ahmet'te sudur eder arkadaşım. Dolayısıyla bu anlamda da Rabbimizin Kerim kitabında ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyesinde aranızdaki ahlakından, dininden razı olduğunuz bekarları evlendirin diyor. Bu da bakın emir sıgasıyla geliyor. Müslümanlar camialarının içerisindeki bekar gençlerle ilgilenmeleri gerekir. İlgilenmeleri gerekir kardeşlerim. Bekar gençlerle ilgilenmeleri gerekir. Eğer bunu yapmazsanız o toplumda fitne fesat meydana gelir. Fitne ve fesat meydana gelir. Ha bu anlamda böyle gayretkeş arkadaşlarının, kardeşlerinin olmasına rağmen hala evlenemeyen insanlar olabilir mi? Olabilir. Aleykümselam. Olabilirler. Peki ne yapacaktır bu sefer? Biraz önceki Abdullah İbni Mesud'dan gelen hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifade buyurduğu gibi, ey gençler topluluğu, sizden evlenmeye gücü yetenler evlensinler. Evlensinler. Evlenmek gözü haramdan iyi saklar. Ferci korur. Evlenmeye gücü yetmeyen insanlar ise oruç tutsunlar. Yani kardeşlerim, demek bu anlamda etrafındaki insanlar gayret etmelerine rağmen böyle bir şey söz konusu olmadığında bu anlamdaki bekarların, gençlerin dikkatine lütfen oruç tutsunlar. Yani bunun haricinde kendisine İslam'da anlatılmayan, tarif edilmeyen şeylere asla başvurmasınlar, oruç tutsunlar. Oruç tutsunlar. Şimdi mevzumuz değerli arkadaşlarım, mevzumuz artık evlilikle alakalı, konuyla alakalı, artık mahrem şeyleri falan kaldıracağız. Benim bunları anlatma mecburiyetindeyim. İslam'ın size anlattığı, İslam'ın size öngördüğü şeylere başvuracaksınızdır, oruç tutacaksınızdır. Bunun haricinde herhangi bir şeye başvurmayacaksınız. Özellikle adını zikrederek söyleyeyim. Mastürbasyondu. Kadın olsun, erkeklerde olsun, bakın bunlar var arkadaşlar. Belki bunu soru şeklinde tevcih edemeyen utangaç insanlar olabilirler. Ama bunu asr-ı saadette göremezsiniz. Dinlerini öğrenmek için, namuslarını korumak için ve bu anlamda nasıl, ne şekilde hareket edeceklerini bilmeleri için Resulullah'a daha önemli şeyler soruluyordu. Daha mahrem şeyler soruluyordu. Ve Allah Resulü teker teker bunları anlatıyordu değerli arkadaşlar. Onun içindir ki bu anlamda sana verilen ruhsat bellidir. Bunun haricindeki şeylere asla başvurmayacaksınız. Ve biraz önceki bahsini etmiş olduğum o çirkin şey, İslam'ın ters gördüğü bir şey olmasına rağmen bugün insanlar arasında yaygındır. Ve tıbben de tespit edilmiştir, bunun korkunç bir zararı vardır. Bundan lütfen uzak durunuz. Oruç tutun diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Oruç tutun diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Yine bakınız, Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen başka bir hadislerinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, üç kişi var ki onlara yardım etmek Allah'ın kendi üzerine aldığı bir haktır. Üç kişi var ki onlara yardım etmek Allah'ın kendi üzerine aldığı bir haktır. Allah yolunda cihad eden mücahit, iffetli olmak isteğiyle evlenen kimse ve kendi bedelini ödemek isteğiyle mukatebe, yani yazışma yapan köledir diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bizim altını çizeceğimiz yer, iffetli olmayı kafasına takmış, öyle mi? Namuslu, iffetli olmayı kafasına takmış, bu anlamda hiçbir problem yaşamak istemeyen kimse Allah ve Resulü'nün tarif ettiği yöntemlerle hareket ederse Allah o kişiye yardım etmeyi üzerine almıştır. Onun içindir ki Müslümanların bu konuda dikkatli olmaları, bekarların bu konuda dikkatli olmaları gerekir. Değerli arkadaşlarım, İslam evliliğe teşvik etmiştir. İslam çoğalmaya teşvik etmiştir. Hatta ve hatta belki birçoğunun akli mantıklı yaklaşarak yanaşamayacağı, kabul edemeyeceği bir gerçek daha var ki çok evliliğe teşvik etmiştir. Ve bunu kadın haklarından saymıştır. Ve bunu kadın haklarından saymıştır. Çok evlilikten bahsediyoruz ha, yanlış duymadınız. Kadın haklarından saymıştır. Eğer adil bir şekilde düşünürseniz, basiretli bir şekilde düşünürseniz bunun kadın haklarından olduğunu anlayacaksınızdır. Ki özellikle bu hitabım hanım kardeşlerimedir. Allah Azze ve Celle bakınız Kerim kitabında ne buyuruyor. Yetimler hakkında adaleti yerine getirme hususunda eğer bir korkunuz varsa size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder tane nikahlayabilirsiniz. Eğer o kadınlar arasında adaleti yapamayacağınızdan korkarsanız bir tanesi daha hayırlıdır. Yahut ellerinizin altında bulunan cariyelerle iktifa edin, zulüm etmemeniz için bu daha uygundur. Hatırlarsanız Nisa suresi ayet 3 kardeşler. Allah Azze ve Celle burada bakınız ikişer, üçer, dörder kadın almaktan bahsediyor. Ve tabi devamında da diyor ki eğer aralarında adaleti yapamayacağınızdan korkarsanız. Nedir buradaki adalet? Nasıl anlamamız lazım bu adaleti? Eğer bunu sevgi anlamında telakki ederseniz, eğer bunu sevgi anlamında anlarsanız bu yanlıştır. Sevgi hususunda bir adalet, sevgi hususunda bir eşitlik asla sağlanamaz kardeşlerim. Yani bu kalbin meyvesidir, kalpten sudur eden bir şeydir, buna mani olamazsınız kardeşim. Yani sevgi hususunda mutlaka biri birisinden biraz fazla olacaktır. Bu konuda bizler için örnek ve önder gösterilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bakın. Hanımlarınızdan en fazla kimi seviyorsunuz? Sorusuna ne cevap veriyor? Ayşe diyor. Ayşe diyor. Bu adaletsizlik anlamında telakki edilmez. Burada bir eşitsizlik var ama artık bu insan kalbidir. İnsan buna asla malik olamaz kardeşler. Burada bahsi edilen adalet kardeşlerim, yediğinizden yedireceksiniz. İçtiğinizden içireceksiniz. Giydiğinizden giydireceksiniz. Yani birinci hanımınıza veya ikinci hanımınıza, iki tane ise, üç tane ise, her neyse, ona ne alıyorsanız ona da onu almanız gerekir. Muamelelerinizde adil olacaksınız. Konuşmalarınızda adil olacaksınız. Tavırlarınızda adil olacaksınız. Ona canım diyorsanız ona da canım diyeceksiniz. Ona hayatım diyorsanız ona da hayatım diyeceksiniz. Ona seni seviyorum diyorsanız ona da seni seviyorum diyorsunuz. Ona bir şey alıyorsanız diğerini de alacaksınız. Onun evine bir şey götürüyorsanız onun evine de götüreceksiniz. Ona gece uğradığınızda diğerine de uğrayacaksınız. Adalet budur kardeşler. Ama sevgi anlamında asla bir eşitlik söz konusu olamaz. Bunu beceremezsiniz. Zaten buna delalet eden bir ayeti celle de vardır. Eğer aralarında eşit davranmaya çalışsanız dahi asla bunu beceremezsiniz diyor. Yani bu sevgi anlamındadır. Değilse diğer yönlü bizim gücümüz yeteceği şeylerdir. Dolayısıyla kardeşlerim bu anlamda adaletli davranabilecekler evlenmelerinde hiçbir sakınca yoktur. Bunun önüne hiç kimse bir engel koyamaz. Ben bunu defalarca anlatmışımdır kardeşlerim. Yeryüzünde her zaman her mıntıkada kadın çoktur. Her yerde, her zaman, her mıntıkada kadın çoktur. Eğer adaletten bahsedecekseniz, 30 tane kadının bulunduğu, 10 tane erkeğin bulunduğu bir mıntıkada 3 kadın bir erkek alacaktır. Bir tanesi alıp diğerlerini kapıda bırakırsa, o 2 tanenin ne yapacağını siz hesap edin bakayım. O kapıda kalan siz de olabilirsiniz. O pencereden bakan kötü kötü siz de olabilirsiniz. Eğer adaletten bahsediyorsanız, 3 kadın bir erkeği alacaktır. Kadın haklarındandır bu. Tarihe bakarsanız inanın bu anlamda çok evliliği isteyen kadınlar çıkmıştır. Bunu güzel anlamak lazım kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Kays bin el-Haris diyor ki nikahımın altında 8 tane kadın vardı diyor. Ben o zaman Müslüman oldum diyor. İslam'a girdim diyor. Nikahımın altında 8 tane kadın vardı. Ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Durumu ona anlattım. Onlardan dört tanesini seç ve diğerlerini bırak dedi. Dört tanesini seç, diğerlerini bırak dedi. Ebu Davud da İbn-i Mace, Beyhaki ve Şeyh el-Elbani de sahihledi bu hadiste. Görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu insan dörtten fazla olmaz. Dörtten fazla olmaz. Şimdi burada yine şöyle bir itiraza da reddiye vardır. Ya ayeti celilede hocam, abim veya arkadaşım, ayeti celilede ikişer, üçer, dörder diyor. Yani ikişer, ikişer, üçer, üçer, dörder diyor. Üç tane birden aldıktan sonra diyor işte dört tane birden daha alabilirsin. Yeri gelir iki tane birden daha alabilirsin. Ayeti düzgün anlamak lazım diyor. Bir de kafasına göre bir şeyler çıkarıyorlar. Bu şekilde anlayış sahibi olanlar da var. Halbuki şimdi Allah Resulü'nden özellikle etrafındaki insanlara bu anlamdaki sözleri ayetin tefsiri mahiyetinde ele alınmalıdır. Sekiz tane hanımı var. Onların dördünü seç, gerisini salıver diyor. Ha, demek ki dört tane olacak. Nikahınızın altında dörtten fazla olmayacak yani. İbn Ömer radıyallahu anhu şöyle diyor. Geylan bin Seleme es-Sekafi İslam'a girip Müslüman olduğunda cahiliye zamanında nikahının altında 10 tane kadın vardı. Nikahının altında 10 tane kadın vardı diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu insana da 4 tanesini seç, nikahında tut, diğerlerini bırak. Diğerlerini bırak dedi. Diğerlerini bırak dedi. Said bin Cübeyr'den İbni Abbas bana dedi ki, İbni Abbas biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzide sahabelerinden bir tanesidir. Sünnete ittiba hususunda çok çok hassas bir sahabi. Bana dedi ki evlendin mi dedi. Ben dedim ki hayır evlenmedim. Evlenmedim dedi. İbni Abbas evlen. Evlen çünkü bu ümmetin en hayırlısı kadınları en çok olandır. Görüyor musunuz bakın. Evlen çünkü bu ümmetin en hayırlısı kadınları çok olandır. Kadınları çok olandır. Bu da Bukhari hadisi kardeşlerim. Yine Makil bin Yesar'dan gelen başka bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizler kocalarına sevgi besleyen ve çoluk çocuk doğuran, yani bol bol doğurgan kadınlarla evlenin diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakınız erkeklere hitap ediyor. Sizler kocalarına sevgi besleyen ve bol bol doğurgan kadınlarla evlenin. Çünkü ben geçmiş ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim diyor. Başlık olarak zikrettik ya, çok evlilik, çoğalma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bakınız tavsiye ettiği şeylerdendir. Kocalarına sevgi besleyen, bol bol doğurgan kadınlarla evlenin. Çünkü ben geçmiş ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övünürüm. Aleykümselam. Adam kalkıyor ya hocam olur mu diyor ya ikiden fazla olmaz diyor ya onlara nasıl bakacağız diyor. Sanki rızkını bu efendim tayin ediyormuş gibi bu anlamda Kur'an'ın sünnetinin zıttına bir takım şeylerden bahsediyor. Halbuki değerli arkadaşlarım her doğan çocuk rızkıyla beraber gelir. Hatırlarsanız daha ana rahmindeyken bile onun rızkı yazılıyor kardeşlerim. Onun rızkı yazılıyor daha ana rahmindeyken bile. Öyleyse böyle korkulara hiç gerek yoktur. Onun için evlat çokluğundan zarar gelmez kardeşler. Bol bol doğurgan kadınlarla evlenin. Sevgi besleyen, kocalarına karşı sevgi besleyen kadınlarla evlenin diyor. İslam kardeşlerim tebettül dediğimiz olayı yasaklamıştır. Tebettülden kasıt evlenmeyi, terk etmeyi yasaklamıştır. Sad bin Ebi Vakkas şöyle anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Mazun'un tebettül isteğini reddetti. Şayet ona bu hususta izin verseydi biz elbette ki ileri gidecektik ve hadımlaşacaktır. Aleykümselam. Yani o zaman hadımlaşırdık diyor. Yani eğer müsaade etseydi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asla, biraz önceki hadiste de anlatıldığı gibi, bunda da Osman bin Mazun'a ifade buyurduğu gibi asla tebettül İslam'da yasaktır. Yani öyle bekar durmak, gücünüzün yettiği halde bekar durmanız bu İslam'a yakışır bir şey değildir. Evlenmeye gücü yetip de evlenmeyen bizden değildir diyor. Evliliğe gücü yetip de evlenmeyen bizden değildir diyor. Gücün yetiyorsa evleneceksin arkadaşım. Evleneceksin. Ebu Hureyre'den gelen başka bir hadislerinde yine Peygamberimiz, dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse sizden bir kadına talip olursa onu evlendirin. Yoksa yeryüzünde fitne çıkar, büyük bir fesat çıkar diyor Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, Hakim'in Müstedrek'inde, Beyhaki'nin Sünen-i Kübrası'ndaki bir hadislerinde. Dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse sizden bir kıza, kadına talip olursa onu evlendirin. Kasasına, kesesine bakın. Kasası, kesesi doluysa verin, değilse vermeyin demiyor. Bak iyi dikkat edin. Dinini ve ahlakını, dininden ve ahlakından razı olduğunuz evlendir. Hatırlarsanız ayeti celilede, eğer onların fakirliklerinden korkarsanız, korkmayın Allah onları fadlından zenginleştirir diyor. Fadlından zenginleştirir diyor. Benim bu anlamda korktuğum, parası pulu olmayan bir kardeşim vardı. Ve ben buna, ki bunu benim kardeşlerim de bilir, benim öz kardeşim Kayseri'de, ben bu ayeti celileye güvenerek kardeşim için kız buldum. Anne babasına bunları anlattım, nasihat ettim. Allah onları zenginleştirir, korkmayın dedi. Ve Allah'a hamdü senalar olsun. Bugün gerçekten de Allah fazlı keremiyle onlara üç katlı bir ev vermiş. Çalışacakları güzel bir eş nasip etmiş. Yani bir zamanlar kendisinden korktuğumuz bu anlamda, ya bu evlenirse ne yapacak? Bu evlenirse nasıl kadın bakacak? Veya nasıl ev kahrı çekecek dediğimiz, efendim bir kişi, bir kimse, bu benim kardeşimle bir başkası da olabilir ki onlar da var zaten. Allah fazlı keremiyle onlara bakın nasıl yardım etmiştir. Yani yeter ki Allah'a tevekkül edin, Allah'a güvenin. Maddi anlamdaki sıkıntılardan dolayı dininden, ahlakından razı olduğunuz insanları geri çevirmeyin kardeşler. Allah kerimdir, Allah büyüktür deyin. Çünkü Resulullah bunu söylüyor kardeşler. Dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse sizden bir kadına talip olursa onu evlendirin. Yoksa yeryüzünde fitne çıkar, fesat çıkar diyor. Ve unutmayınız ki kardeşlerim, aynı şekilde kadın için aranacak şeyler de ahlak ve dindarlıktır. Kadın için de bu aranır. Saliha bir kadınla evlenmek, unutmayınız ki, dinin yarısını tamamlamak demektir. Öyleyse ey bekarlar, evlenmeyi arzu edenler, kadın olsun da ne olursa olsun değil, evleneyim de ne olursa olsun değil, evlenirim onu adam ederim, asla böyle düşünmeyin. Talip olduğunuz kadın da ahlaklı ve dindar olmalıdır. Yani dindar ve ahlaklı olmalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ne buyuruyor. Allah herhangi bir kimseye saliha bir eş takdir ederek onu rızıklandırmış ise şüphesiz ki dininin yarısını yaşamak üzere o kimseye yardım etmiştir. Dininin diğer yarısı hususunda da o kimse Allah'tan korksun, takvaya sarılsın. Görüyor musunuz? Allah herhangi bir kimseye saliha bir eş takdir ederek onu rızıklandırmış ise şüphesiz ki dininin yarısını yaşamak üzere o kimseye yardım etmiştir. Dininin diğer yarısını da, yarısı hususunda da Allah'tan korksun, takvaya sarılsın diyor. Taberani'nin Efsat'ında, Hakim'in Müstedrek'inde, Beyhaki'nin Şuab-ül İman ve Şeyh el-Albani bunu silsilet-i sahiyada da sahiliyor değerli arkadaşlar. Yine bakınız, Enes'ten gelen başka bir hadis, her kim saliha bir kadınla evlenirse dininin yarısını ikmal etmiştir. Dolayısıyla diğer yarısını da Allah'tan korsun ve takvaya sarılsın. Peki ne demek dininin yarısını ikmal etmiştir? Yani nasıl anlaşılması gerekir bu? Buradaki anlatılan şey ne biliyor musunuz kardeşler? Yani dindar, saliha bir kadınla evleneceğiniz zaman, evlendiğiniz zaman dininizi yaşama hususunda size yarı yarıya kadın yardım eder. Yarı yarıya kadın yardım eder. Yani kötü bir şey yapmaya kalkışsanız hanımınız size mani olur. Herif etme yapma, bey etme yapma. Allah'tan kork. Ondan gayri İslami bir istekte bulunsanız Allah'tan kork der, bey der. Yani dindar bir hanım bu anlamda size yardım edecektir. Veya sizi bazı şeylere teşvik edecektir. Eğer anlatıcı iseniz, insanlara bir şeyler anlatan kimseyseniz, evinin kapısını açacaktır ardına kadar. Dindar değilse, dininde zayıfsa, halılar kirleniyor diyecektir. Koltuklar berbat oluyor diyecektir. Ben bu koltukları onlar için mi aldım diyecektir. Nedir durmadan kimseler geliyor diyecektir. Bıktım diyecektir. diyecektir bir şeyler. Ama salih olursa bunları demeyecektir. Hatta sevinecektir. Sevap kazanacak diye sevinecektir arkadaşlar. İşte bu anlamda saliha bir kadın, dindar, saliha, ahlaklı bir kadın seçeceksin. Güzelliğine aldanmayacaksın. Zenginliğine aldanmayacaksın. Ya asil bir ailenin kızı, herkes onlardan bahsediyor. Buna aldanmayacaksın. Alayım da adam ederim nasıl olsa. Nasıl olsa elimin altına gelecek. Patlatırsam bir tane adam olur. Asla. Asla kardeşlerim. Hatırlarsanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadın şu dört şeyden dolayı nikahlanır. Yani diğer bir ifadeyle bir kadına şu dört şeyden dolayı rağbet edilir. Malı için, yani zenginliğinden dolayı, asaletinden dolayı, yani soy sopundan dolayı, üçüncüsü güzelliğinden dolayı, dördüncüsü ise diyor dindarlığından dolayı. Sen dindar olanını ele geçirmeye bak. Sen dindar olanını ele geçirmeye bak. Önce dindarlık. Dindar olsun, zengin olsun. Dindar olsun, zengin olsun, güzel olsun. Dindar olsun, zengin olsun, güzel olsun, asil olsun. Yani nurun ala nurdur bir erkek için. Bir erkek için nurun ala nurdur. Ama sana diyor ki, kadına şu dört şeyden dolayı genelde rağbet edilir. Sen öncelikle dindar olmasına bak. Dindar olanını seç. Gerisi herhalde üzerine ziyade edilirse nurun ala nurdur kardeşlerim. Öyleyse kadın içinde, erkek içinde aynen geçerli olan budur. Değerli kardeşlerim, önce dindarlık kardeşlerim. Önce dindarlık. Aleykümselam kardeşim, hoş geldiniz. Ondan sonra İslam'daki denklikten eğer bahsedecek olursak, bazen karşılıklı İstekler söz konusu oluyor ve itirazlar, ya denk değil ki diyor. Ha onun dengi midir ki diyor. Yaş farkını denklik, yani yaş farkını dengesizlik kabul ediyor. Yaş farkını dengesizlik kabul ediyor. Zenginliği, fakirliği dengesizlik kabul ediyor. Hayır kardeşlerim. İslam'daki denklik din hususundaki denkliktir. İslam'daki küfuf dediğimiz, yani denge, denklik din hususundadır. Yaşlı olabilir. Sana ne, sevdikten sonra ne karışabilirsin? Al sana delil. Hatice annemiz kaç yaşındaydı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaç yaşındaydı? Yani hanımı kendisinden bayağı büyüktü. Gönül sevdikten sonra neden olmasın? Neden olmasın kardeşim? Kendisinden çok küçük olabilir. Al sana Ayşe annemiz. 9 yaşında evleniyor. Ki 9 yaşındaki hanım o zaman, zamanımızdaki düşünen, zavallıca düşünen insanlar, "Aa, olur mu ya? Allah'a hiç 9 yaşında buluğ çağına gelmiş olgun bir kız. Evliliğe istek ve arzusu olan bir insan. Gelişkin bir insan. Buna sen nasıl mani olabilirsin?" Gönül sevdikten sonra, hele hele bir peygamber gibi insanla evliliğe hangi kadını itiraz edebilir ki? Ki biraz sonra inşallah bab olarak da işleyeceğim. Kadın kendisini bile gelip teklif ediyor. "Nefsimi sana arz ediyorum." diyor. Hulasa denklik din hususundadır. Yaşlı da olabilir, küçük de olabilir. Yeter ki gönlü razı olsun. Sevsin, istesin. Kadın ise velisinin izni olsun. Bu anlamda itiraz eden birçok zavallılara bakın. Kendileri daha küçücük küçücük kızlarla evleniyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sübyancı diyecek kadar alçalan bu insanlar daha fazla sübyancılık yapıyorlar. Çok evliliğe karşı çıkan, affedersiniz, namussuzlar hayatlarında yüzlerce insanla flört etmiş, kadınla flört etmiş, hayat sürmüşlerdir. Bunu devamlı hocalarımız da anlatır, biz de dile getiririz. Bir kapıyı vurur, "Bana azıcık ekmek verirseniz, bu normal bir şeydir, size ekmek verilir. İnsan bundan utanmaz. Ama unutmayınız, aynı ekmeği mutfağın kapısından içeriye girerek alırsanız, çalarsanız bunun adı hırsızlık olmuş olur. İslam sana çok evliliği meşru şartlarda sana öngörmüştür, sana sunmuştur. Gayri meşru yapmayacaksın. Bugün buna itirazı olanlar Müslümanlardan daha fazla bu anlamda cinayet işliyorlar. Öyleyse konuyu fazla dağıtmadan, İslam'daki denklik din hususundaki denkliktir. Bunu kafamıza güzel yazıyoruz. Fatıma binti Kays radıyallahu anhu şöyle diyor. Kendisini kastederek diyor. Kocam diyor beni 3 talakla boşamıştı. Resulullah ona bir sükna, yani barınacak bir ev ve nafaka tayin etmedi. 3 talakla boşanan bir kadın için yani nafaka, ev falan olmaz. Artık onun işi bitmiştir. Allah Resulü bana diyor, iddetini bitirdiğinde bana gel. İddetin bittiği zaman bana gel. Ben iddetimi bitirdim, kendisine haber verdim. Fatıma'ya o zaman Muaviye radıyallahu anhu talip, Ebu Cehim talip, Usame bin Zeyd talip, işte evlenmek istiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye iflas etmiş bir insandır diyor. Şimdi burada 3 kişi birden talip olduğundan dolayı 3'ü arasındaki tercihten bahsediyor. Değilse biraz öncekine zıt değildir. Yani fakirliğinden dolayı değil. Muaviye iflas etmiştir. Ebu Cehim ise kadınları çok döver. Yani ahlaki problemi var. Ebu Cehim ise kadınları çok döver. Halbuki bakın bunlar tevhid ehli Müslümanlar ha. Bence sen Usame bin Zeyd ile evlen diyor. Sen Usame bin Zeyd ile evlen diyor. Tabi Fatıma bintü Kaysa böyle deyince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben de diyor elimle işaret ederek Usame diyerek elini Usame mi? Hani bizde de böyle bir tavır olur ya, elini sallayarak Usame mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakınız Fatıma'ya ne diyor? Diyor ki Fatıma'ya, Allah'a itaat etmek, Resulüne itaat etmek senin için daha hayırlı değil midir? Allah'a itaat etmek, Resulüne itaat etmek senin için daha hayırlı değil midir diyor. Bunun üzerine ben Usame ile evlendim diyor. Ve bu evliliğim gerçekten gıpta edilecek bir evlilik oldu yani. Bunun üzerine ben evlendim, inanın diyor, bu evliliğim kendisine gıpta edilecek bir evlilik oldu diyor. Yani hatırlarsanız hadisin son kısmında Allah'a ve Resulüne itaat etmek sana yeterli değil mi? Daha hayırlı değil mi senin için? Ha, demek ki Allah'a ve Resulüne itaat hususunda kendisinin yanında rahat edeceğiniz bir kişi, bir kimse en hayırlı bir kimsedir. Denklik bu olmalıdır. Dindarlık olmalıdır kardeşler. Yani önce buna değer ver. Ha, bunun haricinde elbette ki senin keyfine bırakılan şeyler de vardır. Tabii ki gönül sevmezse, gönül istemezse bu iş olur mu? Olmaz. Gönül istemezse bu iş olmaz kardeşler. Dolayısıyla unutmayınız ki bu husustaki anlamamız gereken şey, yani İslam'daki denklik din hususundaki denkliktir kardeşlerim. Dinine, ahlakına efendime söyleyeyim güveniyorsanız artık gerisini kendinizin keyfine kalmıştır. Ama aranması gereken, sana emredilen, senden istenilen dindar bu anlamda bir denkliktir kardeşlerim. Ve yine bu konuda değerli arkadaşlarım, evlenilecek olan kimseye bakmanın caiz olduğudur. Yani evleneceğiniz bir kadına bakabilirsiniz. Hani bizim toplumumuzda da bu anlamda söylerler, 32 dişini sayabilirsiniz. Evleneceğiniz insana. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle anlatıyor. Aleyküm selam kardeşim. Ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında idim. Ona bir adam geldi ve Ensardan bir kadınla evlendim diye Nebi sallallahu aleyhi ve selleme haber verdi. Ensardan ben bir kadınla evlendim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen o kadına baktın mı diyor. Sen o kadına iyice baktın mı diyor. O kimse hayır bakmadım diyor. O halde git, yani evlendim derken nikahlandım, yani onu alacağım. Peki Baktın mı diyor. Baktın mı o kadına? Bakmadım diyor. Git, git o kadına bak. Çünkü Ensar'ın gözlerinde bir problem var. Gözlerinde bir şey vardır diyor. Bakınız. İyi dikkat ediniz buraya. Evleneceği kadına bakmasından bahsediyor. Aleykümselam. Git ona bak. Çünkü Ensar'ın gözlerinde bir şey var diyor. Yani bir problem var. Daha sonra herhangi bir şey söz konusu olmasın. Sen evleneceğin bu insana iyice bak. Yine değerli arkadaşlarım, ki ben hadislerin yerini numarasını vermiyorum çünkü bunların hepsi kayıtlı. İsteyen arkadaşlarıma PC vasıtasıyla da yollayabilirim. Yine Müslim'deki başka bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve Ensar'dan bir kadınla evlendim dedi. Peygamberimiz ona, o kadına baktın mı? Aynı hadisin biraz daha genişletilmiş şekli. O kadına baktın mı diyor. Çünkü Ensar'ın gözlerinde bir şey var diyor. O kimse evet baktım der. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o kadınla ne kadar mehir üzerine evlendin buyurdu. O kimse 4 ukiye gümüş üzerine evlendim diyor. 4 ukiye gümüşten bahsediyor diyor, bakınız. 4 ukiye gümüş. 4 ukiye gümüş üzerine evlendim diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye 4 ukiye gümüş üzerine mi? Sanki gümüşü şu dağın yamacından yontup çıkarıyorsunuz. Yani sanki fazla vermiş gibi. Yani gümüşleri bu dağın yamacından mı çıkarıp veriyorsunuz ki 4 ukiye gümüşle işte razı oldun? Yanınızda şimdi bana verecek bir şeyiniz yoktur. Ancak seni bir şeyiye içerisinde bir yere yollarsam işte o zaman sana yardım ederim diyor. Yani herhalde yanına gelmiş bu hususta yardım etmesini istiyor peygamberimizden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de burada şu an yanımda sana vereceğim bir şey yoktur. Dolayısıyla seni bir seriye içerisinde gönderirsem inşallah oradan bir şeylerle dönersiniz. Şimdi burada değerli arkadaşlarım, burada evlenilecek olan bir kadına bakmanın caizliğinden bahsediyor. Yani bakılabilir. Bir ikincisi, evlenecek olan bir insana mehir hususunda yardım da edilebilir. Yani arkadaşları toplanarak bir kardeşinin mehri hususunda yardımcı olabilirler. Ve bundan güzel bir sevap kazanırlar. Yine kardeşlerim, Cabir'den gelen başka bir hadis-i şerif, herhangi biriniz diyor bir kadına evlenmek için talip olduğu zaman eğer kadını nikah etmeyi celbedici yerlerine bakabilirse ona baksın diyor. Bakınız iyi dikkat ediniz. Ebu Davud'daki ve Şeyh el-Albani'nin de sahihlediği bu hadis-i şerife dikkat ederseniz, herhangi biriniz bir kadına evlenmek için talip olduğu zaman eğer kadını nikah etmeyi celbedici yerlerine bakabilme imkanı varsa baksın. Ne demek bu? Ya arkadaşlar, girin çıkın, çıkın girin, işte bir şeyler yapın, milleti meşgul etmeyin. Yani şahsi hatalarınızı şey yapmayın. Şahsi problemlerinizi kendiniz hallediniz. Şimdi buraya dikkat ederseniz, bugün Müslümanlar arasında efendime söyleyeyim böyle bir şeyin işte yanlış olacağını, işte bakılamaz diyor, öyle şey olur mu diyor, annen baban gördüyse tamamdır falan. Hayır. Hayır kardeşlerim. Kadınla kızla evlenecek olan erkek bu anlamda ona bakmak, onu süzmek, yeri gelirse onu gezdirerek bu anlamda efendim sınaması, yoklaması caiz olan bir şeydir. Herhangi biriniz bir kadına evlenmek için talip olduğu zaman eğer nikahını, nikah etmeyi celbedici yerlerine bakabilirse ona baksın diyor. Baksın diyor. Çok çok affedersiniz, ya ben kalçalı bir kadın istiyorum diyor. Bakmak ister. Yani herhalde affedersiniz soyunduracak değildir. Bunlar yanlış anlaşılmasın. Yani ev kıyafetiyle onun gezmesini isteyebilir kardeşim. Alın size delil. Ama bu erkek bu iş olur veya olmaz, bu arasında kalacaktır. Çenesini tutacaktır. İleri geri orada burada konuşmayacaktır. Kendisine evlenme hususunda talip olduğu bu kadının ev kıyafetiyle yüzü gözü açık, yüzü gözü de açık olacaktır. Yüzünü gözünü sarmış gelmiş efendim konuşacak. Öyle şey olur mu? Yüzünü gözünü açacak. Güzelliğini sergileyecek. Ev kıyafetiyle onun yanında oturacak, konuşacak. Erkek de onu kaldıracak, yürütecek isterse. Bana bir su getirir misin diyecektir. Bunu yapabilir kardeşler. Bu anlamda ne ocaklar sönmüştür biliyor musunuz? Paldır küldür böyle, sanki sokaklarda hani bu seyyar satıcılar, simsarlar, şunlar bunlar olur ya, bir an önce satıp da kurtulalım. Yamalayıp, boyalayıp, cilalayıp, efendime söyleyeyim, kadını oturtturuyorlar, erkek yanına girip çıkıyor. Kadının ayağından problemi var. Ya Allah'tan korkmaz adam, bu adamla bununla nikahlanacak. Ondan sonra efendime söyleyeyim yan yana gelecekler, ne olacak bu? İnanır mısınız bunlar yapılıyor ha? Bunlar yapılıyor. Tanıdığım insanlar var. Böyle zalimlik olur mu arkadaşım ya? Oturacak, konuşturacak, yürütecek. Ayağında bir problemini mi duymuş? Eteğini kaldırıp ayağına bakacaktır. Ama biraz önceki ifadelerimizi unutmuyoruz. Erkek gerçekten erkek gibi hareket edecek. Bu iş olsun olmasın çenesini tutacaktır. Orada burada ileri geri konuşmayacaktır. Bu baptan yine değerli arkadaşlarım, İslam kızla evlenmeyi teşvik etmiştir. Yani dullardan ise bekarlarla, bakirelerle evlenmeye teşvik etmiştir. Bunun daha güzel olduğunu söylemiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu şöyle diyor: babam Abdullah öldü. 7 yahut 9 tane yetim kız bıraktı. Kardeşleri, ben de dul bir kadınla evlendim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana, ya Cabir evlendin mi? Aleykümselam. Ey Cabir evlendin mi buyurdu. Ben de evet dedim. Bakire ile mi evlendin yoksa dul ile mi evlendin? Bakire birisiyle mi evlendin yoksa dul ile mi evlendin? Ben hayır, dul ile evlendim ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ah keşke sadece onun seninle oynaşacağı, senin de onunla oynaşacağı bir bakire olsaydı ya. Sen onu güldürdün, o da seni güldürürdü ya. Cabir dedi ki ya Resulallah, biliyorsun babam öldü ve geriye de birçok yetim çocuk bıraktı, kız bıraktı. Ben de onların arasına kendileri gibi genç bir kız getirmek istemedim. Yani biraz olgun olsun istedim. Bu sebepten dolayı böyle bir şeyi tercih ettim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sana bereketler ihsan etsin yahut hayırlar ihsan etsin buyurdular. Aleykümselam. Şimdi burada da gördüğünüz gibi değerli arkadaşlarım, aslında burada da başlık olarak kızla evlenmenin, yani bakire ile evlenmenin faziletinden bahsederken dullarla evlenmenin de herhalde bir sakıncasının olduğundan bahsetmiyor. Burada aslında güzel bir mesaj vardır. İnsan evleneceğinde gerçekten kendilerini bakmakla mükellef olduğu bir takım yetimleri varsa onlar gibi cahil bir insanı aralarına sokmaktansa olgun bir hanım alması, olgun bir bayan alması herhalde güzel olur. Ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sonunda Allah sana bereket ihsan eylesin, hayır ihsan eylesin duasında da anlaşılıyor kardeşlerim. Yine bu baptan değerli arkadaşlarım, nikahta tarafların kusurlarını birbirlerine söylemeleri gerekir. Nikahta taraflar kusurlarını birbirlerine söylemeleri gerekir. Biraz önce anlattığımız şekliyle saklamamaları lazım. Kusurlar söylenmesi lazım. Fatıma binti Kays'a şöyle tahdis etti: Ebu Amr bin Hafs Fatma'yı kesin olarak boşadı. Ebu Amr ortada yokken bulunduğu yerden kendi vekili ile nafaka olmak üzere biraz arpa gönderdi. Fatıma vekile kızdı. Vekil de, vallahi senin bizim üzerimizde hiçbir hakkın yoktur. Bunun üzerine Fatıma Resulullah'a geldi ve olayı kendisine söyledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, senin Ebu Amr üzerinde hiçbir hakkın yoktur. Çünkü 3 talakla boşandığından dolayı hiçbir hakkın yoktur. Ve ona Ümmü Şüreyk'in evinde vacip olan iddetini beklemesini emretti. İddet biliyorsunuz belli bir süre, hamile mi değil mi bekliyor. Sonra bu Ümmü Şüreyk ashabımız sıkça uğradıkları bir kadındır. Dolayısıyla sen iddetini İbni Ümmü Mektub'un yanında geçir. Çünkü o ama bir kimsedir. Onun yanında dış elbiseni rahatlıkla çıkarabilirsin. İddetin bittiği zaman da bana haber ver dedi. Fatıma dedi ki ben iddetimi tamamlayınca Muaviye bin Ebu Süfyan ile Ebu Cehim'in benimle evlenmek istediklerini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söyledim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki biraz önce bu hadisi okuduk ne yapıyor? Cerh ve tadil yaparak yani kusurlar dile getiriliyor. Aleykümselam. Evlenilecek olan insanların kusurları dile getiriliyor. Falan iflas etmiştir. Filan kadınları dövüyor. Sen Usame bin Zeyd ile evlen. Usame bin Zeyd ile evlen. Yani bu ve emsali deliller çoğaltmayalım bunları. Vaktimiz bayağı şey yapıyor, uzuyor. Bu anlamdaki deliller bizlere kardeşlerim, nikahta taraflar yani kadın olsun erkek olsun kusurlarını mutlaka söylemeleri gerekir. Evlendikten sonra bu kusurlar ortaya çıkarsa o evlilik sakata uğrayabilir. O yuva yıkılabilir. Ve kadın en değerli şeyini kaybedebilir. Erkek lekelenebilir. Çünkü adı dul olacaktır. Öbürü bakir elini kaybetmiş, onun adı da yine dul olacaktır. Dolayısıyla kardeşlerim, bu anlamda anne olsun, baba olsun çocuğunun kusurunu söyleyecektir. Benimle bu anlamda diyelim ki istişare yapılıyor. Seninle bu anlamda istişare yapılıyor. Yakın akrabanız dahi olsa kız diyelim ki akrabanız dahi olsa onun kusurunu söyleyeceksiniz kardeşler. Onun kusurunu dile getireceksinizdir. Bu anlamda kıybetti veya efendim onun hakkına, hukukuna tecavüzdü asla böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü istişare edilen emin insandır. İstişare eden de pişman olmaz. Adamı pişmanlığa uğratmayacak. Ona zulmetmeyeceksiniz. Ona doğruyu söylemeniz gerekir. Belki sen duymuşsundur, duymamışsındır ama senin talip olduğun o kızın ayağında biraz şeylik var. Veya zahiren görülmeyen ama ahlaki bir problemi var. Kusur neyse bu söylenmesi gerekir kardeşlerim. İki tarafta da bu aynı olmalıdır. Sadece kız için değildir. İki tarafta da bunun olması gerekir değerli arkadaşlarım. Bu da bizi aldatan bizden değildir. Hadis-i şerifinin şumulüne giren şeylerden bir tanesidir. Biz birbirimizi aldatmayacağız. Bekar olsun, dul olsun. Kız olsun, erkek olsun. Asla kardeşlerim, Müslümanlar birbirlerini aldatmayacaklardır. Gerçek neyse bunu dile getirmeleri gerekir kardeşlerim. Bu anlamda yine belki bu ortamda zor bir durumdur ama anlatılmasında herhangi bir sakınca olmayan kişinin kendisini salih bir kimseye arz edebilmesi caizdir. Tabii ki bu kişi de hanım. Yani gerçekten kaçırılmayacak birisine denk geldi. Hoşuna giden, dindar, ahlaklı, sevdi, kendisini ona arz edebilir. Ben seninle evlenmeyi çok isterim. Eğer beni kabul edersen ben sana hanım olmak isterim. İkinci hanım olarak da teklif edebilir. Birinci hanım olarak da teklif edebilir. Bunda sınır çizemeyiz. Burada anlaşılması gereken bir kadın, artık erkek bunun dışındadır, erkek kendisi söyleyebilir. Bir kadının, bir hanımın bu anlamda salih bir insana kendisini arz edebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir adam geliyor. Kendisini Resulullah'a arz ediyor. Ya Resulallah, bana ihtiyacın var mı? Benimle evlenmek ister misin? Ben nefsimi sana hibe ediyorum. Allah Resulü de boynunu büküyor tabii ki. Bir şey söylemiyor. Yanındaki birisi diyor ki ya Resulallah, eğer ona ihtiyacın yoksa bana nikahlar mısın diyor. Eğer ona ihtiyacın yoksa bana nikahlar mısın diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında mehir olarak verebileceğin bir şey var mı diyor. Yoktur ya Resulallah diyor. Git bak bakayım evde bir şeyler var mı? Demir yüzük bile olsa bir şeyler bir bak bakalım var mı? Garibim koşuyor sevinçle, bir şeyler bulabilir miyim diye. Gidiyor, dönüyor, geliyor, vallahi yoktur ya Resulallah. Peki Kur'an'dan ezberlediğin bir şey var mı? Kur'an'dan ezberinde bir şeyler var mı? Var diyor. Ney var? Şu var diyor. Onu mehir kabul ediyor. Kadının buna ses çıkarmaması, bunu kabullenmesi, neticede onunla evlenmesi. Görüyor musunuz şu manzarayı? Hele şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakınız. Kadın sevdiği insana, yani hoş gördüğü, dininden, imanından, ahlakından razı olduğu bir insana kendisini arz edebiliyor. Bakınız Resulullah da hiç sesini çıkarmıyor. Sen çirkindin, güzeldin, şuydun, buydun. Sesini çıkarmıyor. Başını yere eğiyor. Bu tavrıyla yani onu istemediğini söylüyor. Yanındakine de bunu bir Kur'an ezberi mukabilinde ne yapıyor? Mehir olarak kabul edip nikahlıyor. Şu güzelliğe bakınız. Burada da aslında hanımlar için gerçekten önemli bir şey vardır. İlla şunum olsun, bunum olsun değildir. Bu anlamda da bir tercih yapılabilir. Erkeği zora sokmadan mehir hususunda bunu kabul edebilir. Bu babı da kapatıyoruz. Yani altını tekrar çizerek, kadın veya bir kız kendisini salih bir insana arz edebilir. Sevdiği tevhid ehli bir insana arz edebilir. O erkeğin de biraz önceki bapta anlattığımız gibi çenesine sahip olan bir erkek olması gerekir. Falan bana teklif etti. Filan bana şunu söyledi. İleri geri erkeğe, erkek olan bir erkeğe yakışmayacak ifadeler asla kullanmaması lazım. Sakin, sessiz olması gerekir. Ve onun böyle bir teklifinden sonra onun gönlünü yaparak, onu kırmadan ona daha tatlı şeyler söyleyebilir. Eğer tabii ki isteksiz ise. Ama bir bayan bunu yapabilir. Bunun bir sakıncası yoktur kardeşler. Kişinin kızını salih insanlara arz etmesi. Bakınız, kişinin kızını salih insanlara arz etmesi. İbni Ömer radıyallahu anhu şöyle anlatıyor. Ömer bin Hattab kızı Hafsa Huneys bin Huzafe'den dul kaldığı zaman, ki bu Huneys Resulullah'ın sahabelerinden idi ve Bedir'e iştirak etmiş birisiydi. Orada yaralanıyor ve vefat ediyor. Ben Osman ile karşılaştım ve Hafsa'yı ona arz ettim diyor. Osman'a arz ediyor. Dilersen Ömer bin Hattab'ın kızı Hafsa'yı sana nikah edeyim dedim. Osman, bu işimi ben bir düşüneyim dedi. Bunun üzerine birkaç gece bekledim. Sonra Osman bugünümde bana evlenmeme görüşü zahir oldu. Yani ben evlenmek pek düşünmüyorum dedi. Ömer sonra Ebu Bekir ile karşılaştım ve ona dilersen Ömer'in kızı Hafsa'yı sana nikah edeyim dedi. Bak, kızını teklif ediyor. Görüyor musunuz? Kızı Hafsa'yı Ebu Bekir'e teklif ediyor. Onlardan da ses çıkmıyor. Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ömer'in kızı Hafsa ile ilgili bir meyli olduğundan haberdar olduklarından dolayı sukut geçiyorlar, yani kabul görmüyor. Ömer kızını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme teklif ediyor ve onunla evleniyor. Buhari'de, Nesai'de zikri geçen bir hadisi şeriftir. Bununla eş anlamlı delilleri de çoğaltabiliriz. Bunun mesajı da, bu delillerin mesajı da kardeşlerim, kişi kızını salih insanlara arz edebilir, teklif edebilir. Hatta etmesi gerekir kardeşlerim. Etmesi gerekir. Çünkü biliyorsunuz kardeşler, herkesin çoluğu çocuğu var, kızı var. Kızlar erkekler gibi değildir. Evlendirdiğiniz zaman musibeti, belası, evindeki huzursuzluğu senin evine yansıyacaktır. Yani kafan rahat edemeyecektir. Onun için bu anlamdaki gurur, kibir, efendime söyleyeyim, çekinme, bunları kenara bırakacaksınız. İslam'da eğer caiz ise, delikanlı kızımı sana verebilirim, seni beğendim, kızımı sana verebilirim. Bakınız, bunu söyleyebilir. Kızımı sana verebilirim diyecektir. Tam yerinde bir soru. Maşallahım var. Hulasa bu bapta da kardeşlerim ne yapıyoruz? Bu bapta da kişi kızını dininden, ahlakından razı olduğu bir insana teklif edebilir. Salih gördüğü bir insana teklif edebilir. Ve hatta bunu da yapmanız lazım kardeşim. Bunu da yapmamız lazım. Yapmamız lazım. Değerli arkadaşlarım, değerli bekar gençler, erkekler, bu anlamda biraz önce de ifade ettiğimiz gibi kadının dindar ve saliha olmasına çok çok dikkat edin. Çünkü bu dünyada, bu dünyanın en hayırlı metaı saliha kadındır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünya metaının en hayırlısı saliha kadındır diyor. Dünya metaının en hayırlısı saliha kadındır. Ve yine Sad bin Ebi Vekkas radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada da buyuruyorlar ki dört şey mutluluktandır. Saliha kadın, geniş bir ev, iyi bir binek. Yani insanın, bir Müslümanın dünyada mutlu olabilmesi için bunları olsun yeter kardeşler. Saliha kadın, geniş bir evi, güzel bir bineği olursa dünya saadeti onun için yeterlidir. Burada bizim altını çizeceğimiz saliha kadın. Dünya nimetidir. Müslümanların, özellikle Müslüman genç erkeklerin buna dikkat etmeleri lazım. Bunun tabii tam tersi olarak da hanım kardeşlerimizin de unutmasın ki aynı şey onlar için de geçerlidir. Onlar için de en güzel mutluluk bu dünyada salih bir eş, geniş bir ev. Herhalde kadın da böyle bir şey ister. Bu sadece erkekle alakalı değildir. O da salih bir eşi ister, sever. Onun için de dünyada güzel bir mutluluktur bu. Geniş bir evinin olması, salih bir eşinin olması, güzel bir bineklerinin olması. Rabbim bütün Müslümanlara bunları nasip eylesin kardeşler. Sevban radıyallahu anhu şöyle diyor: altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onlara acı bir azabı müjdele. Tövbe suresi 34. ayet indiği zaman bizler Resulullah ile beraber onun seferlerinden birisinde idik. Resulullah'ın ashabından bazısı bu ayet altın ve gümüş biriktirme hakkında indi. Keşke hangi malın daha hayırlı olduğunu bilse idik. Allah Resulü onlara dedi ki onun en hayırlısı ne biliyor musunuz? Yani dünyada en hayırlı ne? Bir insan için en hayırlı şey ne biliyor musunuz? Zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve ahiret işlerinde kişiye yardım eden mümine bir hatun, saliha bir hatun. Altın ve gümüş yığıp biriktirmekten daha hayırlı, görüyor musunuz? Zikreden bir dilinizin olması, şükreden bir kalbinizin olması, ahiret işlerinde, dini meselelerde size yardım eden mümine bir hatununuzun olması, saliha bir zevcenizin olması altın ve gümüşten daha hayırlıdır. Allahu Ekber. Anlayanlar için tabii ki bu. Bu tabii ki anlayanlar için. Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de. Değerli arkadaşlar, hayırlı bir kadının özelliklerinden eğer bahsedecek olursak, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu yönlü bir soru tevcih ediliyor. Ya Resulallah, hangi kadın daha hayırlıdır? Hangi kadın daha hayırlıdır? Allah Resulü buyurdular ki, eşi kendisine baktığı zaman ona neşe veren kadın, ona sürur veren kadın, kendisine bir şey emrettiği zaman eşine itaat eden kadın, kendi nefsinde ve malında eşinin kerih gördüğü hususlarda ona muhalefet etmeyen kadın diyor. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Hayırlı kadın işte bu. Hayırlı kadın bu. Eşi yüzüne baktığı zaman ona neşe ve sürur vermesi gerekir. Biraz kaba tabirle yüzü hapishane duvarı gibi olmaması lazım. Somurtan bir yüz olmaması gerekir. Eşi işten geldiği zaman yüzüne baktığı zaman ona neşe veren bir hanım olmalıdır. Ona sürür veren bir hanım olmalıdır. Hayırlı kadının meziyetlerinden bunlar bakınız. Kendisine bir şey emrettiği zaman ki tabi bu meşru bir istek ve arzudur, emirdir, ona itaat eder. Nefsinde ve malında eşinin kerih gördüğü hususlarda ne yapar? O da kerih görür. Yani onun kerih gördüğü şeyleri yapmaz kardeşler. Kerih gördüğü hususları yapmaz. Saliha Hatun, hayırlı bir kadının, hayırlı bir hanımın, görüyor musunuz şeylerini? Yine bakınız Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen başka bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kadınların en hayırlıları deveye binen Arap kadınlarıdır. Kureyş kadınlarının en hayırlıları ise küçük çocuğu üzerinde şefkat gösteren ve kocasına karşı da onun malını koruyup gözeten kadınlardır. Evet. Deveye binen kadın. Ya bu kadın, bu kadından hayır mı gelir? Ya kadına bak ya, araba sürüyor diyor. Ne fark eder ki ya, deveye binen kadın. Araç süren kadın, bunda ne fark? Yani bunda ne fark var ki? Bunda ne problem var? Bunda ne gibi bir yasak olabilir ki? Ne güzel. Araba süren bir hanım. Deve süren bir hanım. Öyle mi? Araba süren bir hanım. Çocuklarına karşı merhametli olan bir hanım. Şefkat gösteren bir hanım. Kocasına karşı da neşe saçan bir kadın. Malını, mülkünü koruyup gözeten bir kadın. Sahar vurup harman savuran bir kadın değil yani. Görüyor musunuz kardeşler? Onun işini gücünü, onun işini gücünü gören bir kadın. Yani gücü yettiğince işini gücünü gören bir kadındır. Hayırlı kadın budur. Konuyla alakalı inanın daha bir sürü deliller var. Ben zikretmek istemiyorum. Çünkü bak vakit bayağı geçti. Sizi de fazla sıkmayayım. Hayırlı kadının özellikleri budur kardeşlerim. Dindar. Kocası eve geldiği zaman neşe saçan, sürur veren, öyle mi? Eşine hoş geldin diyen, hazırlıklı davranan, pejmurda bir şekilde ev kıyafeti, efendime söyleyeyim, pis elbisesiyle, çirkin elbiseleriyle kocasını karşılayan değil, güzel elbiseleriyle onu karşılayan, yüzüne bakan, ona neşe veren, öyle mi? Onun malından, mülkünde aynen onun gibi davranan bir insan olmalıdır. Çocuklarına merhametli, şefkatli olan bir insan olmalıdır. Hayırlı kadının özelliklerinden bazıları da bunlardır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizlere eğer hanımlarımızda bu anlamda problem varsa onlara hayırlı bir kadın olmayı nasip eylesin. Bekar kardeşlerimize de burada anlatmış olduğumuz güzel meziyetler çerçevesinde hatunlar nasip eylesin. İkinci evliliği düşünen ve buna gücü yeten, bu anlamda adil davranacağına güvenen insanlara da yine saliha hatunlar nasibi müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah hepinizden razı olsun. Değerli zamanınızı burada bizi dinlemek için harcadınız.